Siyaset.
Buna tas denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Haftanın son gününe geldik. Bugün 23 Kasım. Herkes deliler gibi alışveriş mi yapıyor? Bu Amerika'da başlayan Kara Cuma, bizde işte Şahane Cuma, Hayırlı Cuma farklı isimlerle adlandırdığımız bir alışveriş günü. Birkaç cümleyle hikayesini bir size anlatayım. Sonra sevgili Misbah Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan'ı telefon hattımıza alacağız. Çünkü bu yerel seçimler enteresan bir biçimde adaylarım, projelerim vesaire konuşulmadığı bir seçime dönüşme yolunda ilerliyor. Çok tehlikeli. Yerel seçimler çok önemlidir ve yerelde kalması çok daha güzeldir. Daha dostane ve daha iyi bir rekabet olur. Yerel seçimleri birazdan Misbah Başkan'la konuşacağız. Sürpriz bir yerden aday da olabilir muhtemelen. Ama bir iki cümleyle bu tırnak içinde Kara Cuma nedir, neyin nesidir? Bize doların çok düşük olduğu günleri hatırlarsınız. İnsanlarımızın Türkiye'de iyi kazandığı o işte 2008, 9, 10, 11, 12 hani krizden sonra, Amerika'daki krizden sonra iyice nakit verildiği, piyasaya iyi nakit verildiği dönemlerde Türk lirasının değerli, doların değerinin çok düşük olduğu günlerde vatandaşlarımız hakikaten uçaklara binip bavullarla Amerika'da bu tarihlerde alışveriş yapardı. Özelliği şudur, Amerika'nın en önemli ulusal bayramı, dini bayram da ötesinde onlar için çok daha önemli bir bayram olan Şükran gününün ertesi günüdür. Siyah, Kara Cuma denen gün. Nedeni tamamen Noel sezonunun açılması ve Noel alışverişlerin başlaması gerektiğidir. Amerika yıl sonuna doğru ticari stoklarını eritmek, perakende sektörünü hareketlendirmek, soğuğa rağmen insanları alışverişe teşvik edebilmek için böyle bir yöntem bulmuş yıllar önce. Tam Thanksgiving'in yani Şükran gününün ertesi gününde fiyatları şok biçimde indirirler. Sadece o güne hastır ama sonrasında da kısmen devam eder. Bu Noel'e kadar yani 24-25 Aralık'a kadar herkesin hediye almasını, alışveriş yapmasını teşvik eden bir sistemdir. Amerikan kapitalizminin bulduğu bir şeydir. Bizde de yapılıyorsa aslında belki de Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında yapılması veya perakendenin yavaşladığı dönemlerde yapılması doğrudur. Şimdi gerçi ekonomik olarak sıkıntıdayız. Ama o nedenle yapılmış olması belki doğru bulunabilir. Yani bu kadar da dışarıdan apartmaya gerek yok diye tahmin ediyoruz. Siyah Kara Cuma diye tahmin ettiğimiz, tabir ettiğimiz şeyin anlamı budur. Ticari günleri, ticari bir aktiviteyi bütün dünyaya yayma çabasıdır. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir de telefonunu açarsa çok sevineceğiz tabii Misbah Başkan. Ben mesajlaşıyorum kendisiyle şu anda ama umarım danışmanı da açıyordur veyahut da bir dakika düşüyor mu? Düşüyor. Necdet bana işaret veriyor bir şeyler oluyor diye. Misbah Başkan'la bugün yerel siyaseti konuşacağız. Ekonomi ön planda ama gördüğümüz kadarıyla partiler yavaş yavaş adaylarını belirlemeye başladılar. Şu saat itibariyle sıcak gelişme Ankara'da öldürülen Büyükelçi Karlov'un iddianamesi hazırlandı. Üstünden ne kadar zaman geçti hatırlayacaksın. 2,5 seneyi geçti. İddianame daha yeni hazırlanıyor. İddianamede sanıklar arasında Fethullah Gülen de yer alıyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu suikastin Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak üzere FETÖ tarafından organize edilmiş bir suikast olduğu tanısı var. İddianamenin tamamını okumadık ama biraz daha adliden çok siyasi bir iddianame olmuş gibi gözükmekte. Şimdi bakalım bundan sonrası adli cephede, yargının sözünde. Yerel seçimlerle ilgili bir iki cümle daha edeyim. Bakalım telefonumuz bu arada düşebiliyor mu? Olmazsa ben arayacağım çünkü Misbah Başkanı buradan. Gördüğümüz kadarıyla adayların az konuşulduğu, daha çok partilerin ittifakının veya oy dağılımlarının konuşulduğu bir yerel seçime doğru gidiyoruz. İstanbul için Sayın Binali Yıldırım'ın adının kesinleştiğini herkes yazıp çiziyor. Önemli başka şehirler, mesela Bursa merak ediliyordu. Mehmet Müezzinoğlu'nun adını yazmış bugün Sevilay Yılmaz. Yerel seçimlerde belediye başkanlığı önemli bir pozisyon. Bu sezon, bu sene daha çok MHP-AKP ile ittifak yapacak mı, yapmayacak mı? Yaparsa nasıl yapacak? Oylar nereye kayacak? Onun oyundan nasıl çalarız? Kürt oyları kime gider? Bunları konuştuk. Ama şimdi nihayet çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Misbah Demircan, yoğun programından bize vakit ayırdı telefon attığımızda. Başkanım, duyabiliyor musunuz beni?
Duyuyorum. Amanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Vallahi bir ara korktum. Açamayacaksınız, yoğunsunuz koşturmaktan diye ama.
Yok, olur mu olur mu, ne demek.
Sağ olun katıldığınız için.
Hayırlı yayınlar diliyorum önce.
Çok sağ olun, çok teşekkürler. Efendim bir defa hakikaten o kadar Beyoğlu'yla özdeşleşmiştiniz ki sizi oradan ayrı düşünmek biraz zor. Siz nasıl veda edeceksiniz? Bir de bu üç dönem kuralının azizliği aslında. Gerçi istisna da yapıyor AK Parti bu konularda ama belki sizi başka belediyelerde de görebileceğiz gibi gözüküyor. Nasıl bir Beyoğlu bırakıyorsunuz efendim?
Evet, nasıl bir Beyoğlu bırakıyoruz? Bir şehir insana benzer. Nasıl bir insanın iki yeri, iki ayağı, iki bacağı varsa şehir de ekonomisinden, eğitiminden, kalifikasyonundan, sosyal hayatından, kültürel hayatından, en önemlisi bu çerçevede şehri mekanını doğru planlamış olmaktan geçiyor. Şehirden beklenti bu. Çerçeveyi buradan çizip gitmek lazım. Hı hı. O halde biz 15 sene evvel Beyoğlu'nda ne yapmayayım, hangi noktadaydık? 9000 esnafımız vardı. Bunun 4500 tanesi toptancıydı. 4500'ü de parakendeciydi. Beyoğlu sadece eğlence mekanı olarak düşünülürdü. Bugün 19.000 esnafı var. 10.000 tane ilave gelmiş. 50.000 tane ilave yatak gelmiş. 3.1 milyar dolarlık yatırım almışız. 1.9 milyar dolarlık turizm cirosuna ulaşmışız. 80.000 olan çalışan kapasitemiz 220.000'e çıkmış. Bir kere ekonomik olarak Beyoğlu sadece eğlencenin değil de kültür endüstrisinin, turizm endüstrisinin, eğitim endüstrisinin kendisini ciddi geliştirdi ve binalarıyla birlikte büyük yatırımını aldı. Ve bugün sokaklarında dolaşırken kendinizi keyifli hissettiğiniz, dünyayla yarışan bir turizm destinasyon noktası oldu. Tek başına bir markadır. İstanbul'a gelen turistlerin %40'ı bizde konaklıyor. Belki tamamına yakını mutlaka caddeyi gezmeden bir yere gitmiyor. Tabii. Taksim Meydanı'yla ve yapılan işlerle Beyoğlu artık bir marka şehir. Şimdi eğitim konusuna geldiğimizde, ilkokuldan, ortaokuldan liseye, üniversiteye. 9 tane üniversitemiz var. Öğrencilerimiz anaokulunda, anaokullarına kadar işi indirgeyip kodlama eğitiminden çocukları aldığımız, Ketken Çevre Yaz Kampı gibi kamplarla, gezilerle, okullara verdiğimiz maddi manevi desteklerle onları gelişen Beyoğlu'nun anlamlı bir parçası, gelecekte orada çalışma hayatının içerisine rahatlıkla intikal edebilecekleri bir sosyolojiyle, barışık bir sosyolojiye alıştırdık. İster Caddesi'nde yürürken genci, yaşlısı, her sosyolojik gruptan insanı, farklı dinler, farklı diller, farklı kültürler, kadınlar, erkekler, sokakta dolaşırken ortalama Türk insanını görebilir ve bulabilirsiniz. Burada bir get dolaşma yok. Beyoğlu insanıyla var. Demek ki eğitimiyle İyi bir noktaya geldik. Kalifikasyon konusu da önemlidir. Kaliteli insan gücü yetiştirmek. Burada özellikle gençleri bu işe yönlendirirken Beyoğlu'nun gelecek fırsatlarını onlara doğru okutabildiğimizi ve anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Mesela bizim kamp ve gençlik merkezlerinde yapmaya çalıştığımız şu oldu. Beyoğlu eğer kültür endüstrisi ve turizm endüstrisi ise orada yaşayacak insan grubunu işte bir kamp ortamında eğer ağırlayabiliyorsak onları yarın bir gün onları ağırlatacak insan olmaya daha hazırlıyoruz.
Hazırlıyorsunuz anladım. Şimdi hazırlıyorsunuz.
En son olarak Beyoğlu'nda Akademi Beyoğlu'nu kurduk. Orada da kodlama, robotik konusuyla gelecek hayata onları hazırlamak, kültür sanat programlarıyla yani tiyatroyla, müzikle onlara beden dillerini daha iyi kullanabilecekleri yetişkin bir insan olmalarını anlatmaya çalıştık ve yetiştirmeye çalıştık. Bunu tem konaklarından başlayarak okulları da işin içerisine katarak yaygın bir şekilde yaptık. Bir öte yandan profesyonel kültür hayatında var olan sanatçılarımız, 100 tane sanat galerimiz var. Bir sürü irili ufaklı kültür merkezimiz var. Sadece Taksim Meydanı'nda yaptığımız kültür etkinlikleriyle sahafından geleneksel el sanatına
sergileri hepimiz geziyoruz hakikaten.
Evet. Yani buradaki sanatçıların varlığını ön plana çıkartacak her türlü organizasyonu yaptığımızı düşünüyorum. Ve mekanlar. Şimdi bir örnek vereceğim. Mesela Şişhane'de meydan yapıyoruz. Bu meydan sadece bir taş döşeme, bir kaplama değildir. Meydanlar meydan olarak yapıldıktan sonra çevresindeki sosyal hayatı, kültür hayatını, ekonomiyi canlandırıyor. Mekansal planlama, hedefleri belli olan, liderlik yapan kurumlar açısından ellerimizdeki en güzel argümandır. Yani siz bir bina yaparsınız, konutsa eğer o, orada sadece insan konaklamaya gelir. Eğer bir radyo binasıysa bellidir ki orada radyoculuk yapılacaktır. Veya sanayi ise sanayi. Şehirler ana stratejilerine uygun bir şekilde planlanır ve hedefli doğrultusunda dönüştürülürse, yani bu her bütün binaları yıkıp yeniden yapmak anlamına gelmez.
Gelmiyor, doğru.
Biz küçük küçük dokunuşlarla şehirlerin ruhunu doğru istikamete yönetebilir, yönlendirebilirsiniz. İşte Beyoğlu son 15 yılda mekanlarını planlarken hedeflerini doğru tayin etmiş. Kültür endüstrisine, turizm endüstrisine, insana ve Türkiye'nin, İstanbul'un düşünme sermayesini ne destek verecek bir mekan olarak kendisini kodlayıp özellikle kültür endüstrisi, turizm endüstrisine ağırlık verdi. Geldiğimiz kapasiteler itibariyle biz artık İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada marka bir destinasyonuz. Evet, eksiklerimiz mutlaka vardır ama yürüyen, harekete geçmiş, hedeflerini belirlemiş bir ilçeyiz.
Şimdi sözünüzü kesiyorum ama birkaç tane sorum var. Süremizi ekonomik kullanalım efendim. Mesela masa sandalye meselesinde önce bana kızdılar ama sonra hak verdiler demişsiniz İstanbul'da. Evet. Hakikaten şimdi daha rahat gezildiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir hep konuşulan, kulaktan kulağa yayılan bir şey vardı efendim. Asmalı Mescidi bitiriyorlar. Onun için herkes aşağı Karaköy'e iniyor. Tamam, güzel. Karaköy hakikaten sizin döneminizde yeniden keşfedildi, yeniden değerlendi. Beyoğlu'nun bir bölümünün gerçekten hani tabiri caizse oranın geleneksel müşterisinden, sinema izleyicisinden, kitap evi müşterisinden uzaklaştırıldı. Daha çok hani turistlere hitap eden, hatta Arap turistlere özellikle hitap eden bir alana dönüştürüldüğü eleştirileri var. Ne dersiniz bunlar için?
Şimdi Londra'ya gitmiştim geçen. Her taraf Arap doluydu. Paris'te de öyleydi. Dünyada gelinen kitle artık sadece Avrupalı, Amerikalı değil. Uzak doğumda değil. İşte yeni yeni müşteriler var. Çinliler var. Güney Koreliler var. Tayvanlılar var. İnsanlar geliştikçe biliyorsun dünyanın yükselen ekonomileri var. Evet. Yükselen ekonomilerde refah arttıkça oranın insanları da gezmeyi keşfediyor. Dolayısıyla seri seçme gibi bir şey yok. Bir Beyoğlu. Eğer Amerika'da Amerikalı görürsünüz.
Doğru.
Burada yapacak bir şey yok. Bu yer turizminde yılda 600 turist geliyordu. O 600 İstanbul'a gelmeyince o da bir
başkanın telefonuna galiba bir soluklandırayım sizi ben efendim. Bazen böyle bir parazitlenme oluyor telefonda ama şimdi belki tekrar yeniden arayalım. Sayın Misbah Demircan'ın telefonda ufacık bir teknik pürüz çıktı. Ama diyor ki Londra'da da bu kadar Arap turist var. Bunlar da geziyorlar elbette. Yeni bir potansiyel. Sadece Batılılar gezecek diye de bir kural yok. Beyoğlu'nun müşterisi olan Arap turistlere hepimizin alışması lazım. Bu da sonuçta ekonominin bir parçası. Bakayım tekrar hattımızda. Bıraktığınız yerden devam edin efendim. Londra'da da Arap turistlerin az,
evet,
buradaki kadar
yani
çok
değil. Yani her yerinde Arap var. Dolayısıyla bu eleştirinin altında Türkiye'ye, yani belki komplo teorisi gibi olacak ama söyleyeceğim. Türkiye'nin şu anda kendi aldığı bir pozisyon var. Kendi birliğini, beraberliğini, geleceğini inşa ettiği bir süreçte ekonomik yaptırımlara da muhatap oluyor. Bunu sadece, evet, Türkiye'de belki olmuyor. İşte Rusya'da oluyor, işte İran'da oluyor. Şimdi burada bizi ayakta tutan tüm destekçilerimize yönelik böyle bir kampanyada olduğunu hissediyorum. Yani sonuçta burası turistik bir destinasyon. Parasını veren buraya gelir. Biz de kazanmaya bakıyoruz. Yani burada buna böyle bir cevap vermek lazım. Şimdi Asmalı Mescid konusu şu. Asmalı Mescid çok dar bir yerdi. Sokaklar dardı, binalar dardı, kafeler orada. Büfe olabilecek yere, işte restoran yapmaya kalkınca sokaklara masa kurmak zorundaydı. Yani şu anda Beyoğlu'nun her yerinde masa sandalye var. Ama içeride adamın bir dükkanı var. Dışarıda da nefeslik bir yeri var. Şimdi dükkan yok, dışarıya tamamen sokağa, dükkana çevirmek, yani böyle bir şey de yok açıkçası. Yani olamayacak bir şeydi. Binaların üst katlarını engelliyordu. Sonuçta biz orada olması gerekeni yaptık. Bugün Beyoğlu çok daha ileri bir noktaya geldi. Yani hiçbir şey geri gitmedi. Denildiği gibi işte ben Karaköy'ü onlara dedim. Karaköy İskan'dan uzak bir yer ve gelişmeye uygun bir yer. Artı bir de yeni turistik destinasyon. Yani evet. Galata Port orada. Şimdi oraya çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Oraya gittiklerinde de bu sefer yukarıda kurduğumuz kurallara kendileri uydu. Yani çünkü insanımız bir bilmediğinin düşmanıdır bazen. O yüzden biz de yöneticiler olarak maslahatın nerede olduğunu biliyoruz. Onun için onu söylüyorum. İlkten çok tartıştıkları oldu ama sonunda hep şunu söylüyorlar. Başkanım, siyen bildiğini, doğru bildiğini yap git. Bazen bizi de dinleme ama sonuçları itibariyle Beyoğlu'nun geldiği bir nokta var. Yani kapasiteler, yani başarılı mıyız? Nereden belli? 10 bin yeni esnaf, 134 bin yeni istihdam, büyümüş bir ekonomi ve gündemde duran bir Beyoğlu, sürekli yeni mekanlar. Bakın şu anda İstiklal Caddesi'nde boş dükkan var mı? Yok.
Bir ara herkes... çok fenaydı, kepenkler kapanıyordu. Hakikaten hepimiz bunalıma girmiştik, hiçbir şey. Bütün kapanacak her yer diye.
Şimdi işte öyle değildi aslında. Türkiye son 2-3 yılda inanılmaz şeylere maruz kaldı. Doğru. Darbeye maruz kaldı. Ekonomik yaptırımlara maruz kaldı. Terör saldırısına maruz kaldı. Biz bu süreçte terör sonrasında doğru bir hamle yaparak altyapı yaptık. Zamanı mıydı? Bence zamanıydı. Zaten Türkiye terörden sıkıntı çektiği süreçte altyapıyı yapıp çıkarak aslında imajımızı terörden dolayı mağdur olmuş değil, altyapıdan dolayı kendisini yenilmiş Beyoğlu'ya çevirdik. Bunun psikolojik iletişimi bile bence doğruydu.
Doğru.
Yani terörün etkisini inşaat altyapı yapısıyla sildik. Bitince de herkes yeni bir Beyoğlu'na uyandı. Bence doğru zamanda eylemler yapmak lazım. Bazen kamuoyu yönettiğiniz şehre liderliği olarak, işten olarak aşkla yapmak gerekiyor. Risk almak gerekiyor. Risk almayan zaten neticeye ulaşamıyor diye düşünüyorum.
Peki ya, biz hakikaten hani bütün o süreçleri de bilen, Gezi Parkı olayları sonrasında, şimdi hakikaten giderken en azından Atatürk Kültür Merkezi için kazmanın vurulmuş olmasını böyle isterdik. Siz bırakıncaya kadar belki hala kısmet de olur o ama başka yerler için isminiz geçiyor. Ben burada o ilçeleri söylemeyeyim ama Sayın Başkanım, sizin bu konuda başka adaylıklar konusuna nasıl baktığınızı merak ediyorum.
Yani şimdi efendim şöyle, 3 dönemdir Beyoğlu'nu yönetiyorum. Aşkla çalışıyorum, seviyorum da işi. Fakat yani sonuçta biz sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz. Ekipte bazen işte siz de zaman zaman şu televizyonda oldunuz, bu radyoda oldunuz vesaire. Hayat bazen bunları önünüze çıkarabilir. Anladım. Her zaman yeni başlangıçlar da olabilir, yapılabilir. Benim bu anlamda partim beni çok gençken buldu, keşfetti. Çok önemli vazife verdi. Bugün nereye geldik? Bundan sonra da Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hareketi bizi nasıl bulup yetiştirdiyse, bundan sonra da nerede görevlendirirse orada daha faydalı olacağımızı düşündüyse, hani biraz evvel dedim ya, kamuoyunu bize yaparken insanlar itiraz etmişti ama sonunda iyi ki oldu dedi. Biraz da bu anlamda partimize, liderimize duruşumuzu yanında göstermemiz gerekiyor. Ben şahsen, bana hangi görevi verirlerse orayı mutlulukla yaparım. Böyle bakıyorum hayata. Beyoğlu hepimizin, devam ederiz. Başka bir yer olur. Oraya gider. Oraya şehrin merkezinde inşa ettiğimiz tecrübeleri götürebiliriz. Ve götürdüğümüz yerde yeni soluklar oluşur. Ve orası belki bu anlamda tecrübelerimizde daha fazla gündem olur. Bu tamamen büyüklerimizin, kamuoyunun takdiriyle olacak bir şey diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz sevgili Ahmet Misbah Demircan. Geçen sene biz böyle programları televizyonda yaptığımız süreçlerde bütün anket kuruluşları, araştırmacıların, hatta CHP'ye yakın araştırmacıların bile favorisi İstanbul Büyükşehir için sevgili Ahmet Misbah Demircan'dı. Üç isimden biriydi. O zamandan bu zaman tabii siyaset çok, dengeler değişti ve başka türlü bir formasyon kuruluyor şu anda. Ama yine de sürpriz olabilir. Dediğimiz gibi AK Parti'de her zaman mümkündür. İstisnalar da yaratılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle tercihler yapabildiğini de biliyoruz. Sayın Demircan'ı yerinde tutmayı da tercih edebilir. Veya başka kritik bir ilçeye, CHP'nin kalesi diyebileceğimiz bir ilçeye aday da gösterebilir. Kulislerde bunların konuşulduğunu, yazıldığını da görüyoruz. Sevgili Demircan'ı konuk ettik bugün yayınımıza. Önümüzdeki aylarda bakalım ne konuşacağız, ne konuşacağız. Beyoğlu ile ilgili de önemli notlar ve rakamlar bizimle paylaştı. Sağ olsun. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Fotoğrafın tamamına devam ediyoruz. Bir süredir özellikle Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da açıkça bir Türk malları boykotunun başladığı belirtiliyor. Bu Kaşıkçı cinayeti sonrasında Ankara'nın özellikle Muhammed Bin Selman'ı, Veliaht Prens'i hedef almasının arkasından. Sonra Ankara anladığımız kadarıyla biraz da Amerika'nın devreye girmesiyle tansiyonu düşürdü. Ama yine de bölgede bir Türk malları boykotu var mı yok mu? Bunun ötesinde yeni bir haber, sıcak bilgi bu. Sevgili Çetin Erçetin, Haber Türk gazetesi yazarı, internet sitesi yazarı bugün paylaştı. Ürdün'de Türk mallarına vergi geliyor. Şimdi Ürdün küçük pazar diyebilirsiniz. Türk mallarına vergi gelse ne olacak diyebilirsiniz. Ama Ürdün kritik bir ülke. Siyasi bir sebebi olmadığı iddia ediliyor. Ama detayları dinleyelim sevgili Çetin Erçetin'den. Bu vergi meselesi küçük bir şey mi Çetiner, yoksa daha büyük bir şeyin işareti mi?
Aslında şu an tabii Ürdün'le normal koşullarda baktığımız zaman bizim çok uzun zamandır ilerleyen, düzgün ve diğer Arap ülkeleriyle kıyasladığımız zaman daha normal bir ilişkimiz vardı. Özellikle Kral Abdullah biliyorsunuz Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleştirilen birçok İslam İşbirliği konferansına, Türkiye'deki Orta Doğu ile ilgili konferanslara dahil edildi, davet edildi. Hatta en son Astana görüşmelerinde dahi Ürdün özel olarak bilgilendirildi. Ama tabii şimdi Orta Doğu'da kartlar Kaşıkçı cinayetiyle beraber yeniden karılmaya başlandı. Bir taraftan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap dünyasının neredeyse amiral gemisi konumundaki ülkeler, bir tarafta Türkiye, Katar ve aslına bakarsanız İran'ın da içine dahil olduğu farklı bir konsept oluştu. Tabii buna Rusya'yı da dahil edecek olursak daha farklı bir durum söz konusu. Ama Ürdün tabii ortada biraz daha bağımsız, biraz daha tarafsız bir ülke konumundaydı. Özellikle de Arap İşbirliği ve Arap iş gücü açısından bakıldığı zaman Filistin meselesinde, Körfez meselesinde hep ortada durmayı tercih eden bir ülkeydi. Ama son gelişen olaylar, son Suriye meselesiyle beraber ve hemen akabinde Kaşıkçı cinayetiyle beraber biraz daha farklı bir boyut kazanmış oldu. Ve şimdi tabii ortaya çok farklı bir tablo çıktı. Doğrudan Ürdün Türkiye mallarına karşı gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Şimdi bu gerektiği sadece eğer kendi ülkesindeki sanayileşmeye yönelik ve onu geliştirmeye, kendi mallarını kullanmaya yönelik bir tedbir ya da bir hamle olarak görecek olsaydık, o zaman şunu söylemek gerekirdi. Mısır, Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkelerden gelen malların için böyle bir ipotek konmadı. Tabii bu da düşündürüyor. Bu işin sadece kendi ülkelerindeki bir sanayileşmeyi geliştirme amacı gütmediği, tamamen bölgedeki konjonktürel sürece bağlı olarak atılan bir hamle olarak görmek lazım. Bu arada tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Tabii ülkeler kendi aralarında bu tip anlaşmaları yapabilirler. Çünkü bu anlaşmalar uluslararası hukuku bağlayan değil, iki ülkeyi hukukunu ilgilendiren bir durum. Ama günün sonunda Türkiye'ye yönelik Ürdün'ün böyle bir karar almış olması, son Suudi Arabistan, Amerika ve Türkiye arasındaki yaşanan siyasi süreçte bağımsız bir durum olmadığını gözlemliyorum.
Yani ekonomik olarak bizi acıtacak bir şey değil ama çok siyasi mesajlar taşıyan bir adım diyorsun. Peki senin takip ettiğin mesele bu Körfez'deki bir süredir mesela sosyal medyada paylaşılıyor. Gerçeği var mı yok mu bilmiyoruz ama Suudi Arabistan'da ünlü Türk markalarına boykot çağrıları vesaire filan gibi. Ankara'da Kaşıkçı cinayeti sonrasında bunları görerek gördüğümüz kadarıyla birazcık daha yumuşak bir tavır. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarında uluslararası bir soruşturmayı tercih ederiz ifadeleri. Ama belli ki tonunu düşürüyor Ankara yavaş yavaş. Ne oluyor? Bir diyalog mu var? Amerika ile yürütülen bir görüşme trafiği mi var? Bölgeyle ilgili başka bir dizayn mı söz konusu?
Şimdi tabii öncelikle son yaşadığımız olay cinayet maalesef Türkiye açısından bakıldığı zaman hem batılı ülkeler nezdinde hem Orta Doğu nezdinde ciddi bir prestij sorunu. Yani şu an ülkemizde bir gazeteci öldürüldü ve bu gazetecinin öldürülmesindeki failler çok net bir şekilde ortada. Ama bu bağlamda tabii bu faillerin ortaya çıkarılmış olması değil, azmettiricinin kim olduğu yöndeki tartışmalar çok ciddi bir boyut kazanmış durumda. Dolayısıyla bu tartışmalar ve zincirleme birbirini bağlayan ülkeler ve siyasi konjonktürel süreçleri birbiriyle beraber takip eden ülkelerin tepkilerine de dönüşebiliyor. Tabii burada Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerde ortaya çıkan bu tablo tabii ki biraz bizde doğrusunu isterseniz sıkıntı yarattığı aşikar ortada. Hele ki ekonomik anlamda son 3-4 aydır yaşadığımız problemleri de göz önüne alacak olursak birçok ithalatçımız, ihracatçımız çok ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Bu sadece Ürdün'de değil, diğer Arap ülkelerinde de mevcut. Örneğin Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, zaten Mısır'la yaşadığımız kriz sonrasında Mısır'da da çok ciddi bir pazar kaybımız olmuştu. En son Suriye ve Irak meselesini zaten çok uzunca bir süre senin de içinde olduğun programlarda hep beraber tartışmıştık. Ama şimdi tabii böyle bir siyasi kararın alınmış olması ve akabinde senin de demin ifade ettiğin gibi Orta Doğu'daki bazı ülkelerde sosyal medyada benzer söylemlerin ifade edilmiş olması tabii Ankara'da endişeyle karşılanıyor. Buna yönelik Türkiye aslında şu tezi ortaya koymaya çalışıyor ama buna fırsat oluşturacak koşullar da oldukça az. Yani örneğin ticaret bambaşka bir şeydir. Siyaset ve hukuk kendi mecrasında işler. Ama maalesef bahsettiğimiz ülkelerde sadece sosyal medya değil, orada toplumu yapılandıran, yöneten ve onları şekillendiren medya kuruluşları da sosyal medyadaki Türkiye'ye yönelik tepkileri destekler mahiyette yayınlar yapıyorlar.
Ana akımlarda, televizyonlarda da bunlar konuşuluyor diyorsun.
Elbette.
Peki bir de bu kulis, bunu hakikaten bu konudan da bağımsız ama sana sormam lazım. Geçtiğimiz haftalarda böyle bir şey Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde görmüştüm ben. Amerikalılarla yürütülen pazarlıklarda İran ambargosundan siz etkilenmezsiniz ama petrolü Barzani'den alın, hem de böylelikle aranız bulunmuş, trafik yumuşamış olur dendiğini okumuştuk Aydınlık Gazetesi'nden. Sonrasında bölgeye bir heyet gittiğine ve Türkiye'nin Barzani yönetimiyle arayı ısıtmaya uğraştığına dair bazı haberler var. Hatta bunun yerel seçimle bile ilgili olabildiği yazıyor bugün Cumhuriyet'te. Duyumun, kulis bilgim, bunlar hakikaten balon mudur? Var mıdır böyle bir görüşme trafiği? Ve iki tarafta birbirini nasıl yokluyor Kuzey Irak'tan baktığında Türkiye'ye?
Öncelikle tabii şunu vurgulamak gerekiyor. Yani Türkiye ile Barzani yönetimi arasında ki ilişkiler 1992 yılına kadar dayanıyor. Yani çok eski bir geçmişi var Türkiye'de ve bu anlamda gerek askerin, gerek İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın, gerekse siyasi erkin her vakit, her zaman bu anlamda ilişkilerin devamı yönünde çok önemli bir kararlılığı var. Hı hı. Şimdi tabii zaman zaman gerilimler yaşandı, zaman zaman sıkıntılar oldu. Bu 96'da yaşandı, 2000'de yaşandı, 2002'de yaşandı. Yine hatırlayalım 2008'de yaşandı ve en son referandum sürecinde krizler yaşandı ama bütün bu krizler yaşandığı dönemde dahi ilişkiler bir şekilde sürdürülmeye özen gösterildi. Yani bu ilişkilerde görüşme trafiğinde seviye düştü, bazen seviye yükseltildi. Örneğin Genelkurmay Başkanlığı, MİT Müsteşarlığı, bakanlıklar seviyesindeyken bu yardımcılar seviyesine düşürüldü. Ama şu anda zaten bir şeyin de altını çizmekte fayda görüyorum ben. Yanlış bir algının ortadan kalkması için. Yani biz Kuzey Irak'ta yapılan referandum sonrası Kuzey Irak'tan Türkiye üzerinden dünya pazarlarına giden petrol boru hatlarının önünü kesmedik. Yani o petrol akışı devam etti ve Kürt yönetimine yapılması gereken ödemeler düzenli olarak yapıldı. Çünkü Türkiye için Süleymaniye, Erbil, Dok gibi önemli bölgeler güven ve istikrarın olması gereken noktalar. Zira burada güven ve istikrarı sağlayamadığınız sürece burası PKK'nın kontrolüne geçen ve terör örgütlerinin cirit attığı bir noktaya dönüşür. Dolayısıyla terörü Kandil'e ve Sincar'a hapsetmenin yolu o bölgedeki istikrarı da korumaktan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye en kötü zamanda bile petrol gelirlerine yönelik herhangi bir hamle yapmadı. Kapı kapanmadı. Sadece hava yolu, yani maliyeti aslında siyasi anlamda halkın ödemediği ama siyasilerin ödediği bir süreç oldu. Tabii şimdi gelinen noktada hatırlayalım, Şirvan Barzani iki kez Türkiye'yi ziyaret etti. Bunlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin hemen sonrasında meclisteki yemini ve resepsiyonu sürecindeydi. Ve geçtiğimiz günlerde de yine bir seyahat gerçekleştirmişti. Ve Türk yetkililerle diyalog normalleşti ama bunun için özel olarak işte Türkiye'den bir heyet gitti, rica etti gibi haberler bana biraz çok fazla masa başı haber olarak geliyor. Bir de mesela örneğin geçtiğimiz günlerde yine bir gazetede yayınlanan haber vardı. Amerika uçakları Süleymaniye uçaklar dolusu ilaç gönderdi. Bu ilaçlar Erbil'e gitti, Erbil'den Kandil'e gitti. Şimdi Amerikan zaten orada hava üssü var. Yani Harrier hava üssü var. Sen de gazetecilik döneminde seninle beraber gittik. O bölgede beraber çok yeri gezdik. Sen de hatırlayacağın üzere hemen Kandil'e 37 kilometre yakında bir yerde Orta Doğu'nun en büyük üssünü kurmuş. Yani Amerikalıların artık Erbil'e ya da Süleymaniye uçak indirmeye gibi bir ihtiyacı yok. Ve daha da önemlisi ki kilometreleri haritayı bildiğimiz zaman işte Süleymaniye'den bir şeyin Erbil'e gelmesi gitmesi 300 kilometre demek. Yani masa başı habercilik maalesef ülkemizde giderek yer bulan bir haberciliğe dönüştü. Oysa ki Kürt yönetimiyle Türkiye arasında evet siyasi krizler olsa bile ticari ilişkiler her zaman belli bir seviyede durdu. Bir de şunu da belirtmekte önem görüyorum. Barzani'nin Türkiye'deki Kürtler üzerindeki gücü her zaman tartışılmıştır. Yani sonuç itibariyle Barzani'nin çıkıp resmi olarak bile oylarınızı şu partiye verin ya da bu partiye verin söylemi ne kadar karşılık bulacak? Yani İstanbul'daki Kürtler ya da Hakkari'deki, Şırnak'taki, Van'daki, dolayısıyla HDP tabanıyla Irak kuzeyindeki Kürtlerin mevcut partilerinin tabanlar birbirinden çok farklı. Dolayısıyla Türkiye'nin Kuzey Irak'la, Irak Kürt bölgesiyle sürdürdüğü ya da sürdürmek için olağanüstü çaba sarf edilen ilişkilerde sadece bölgesel denklem önemlidir. Yani oradaki Kürtlerin, Türkiye'deki Kürtlerin siyasi pozisyona nüfuz etme olanağı oldukça zayıf. Ama Orta Doğu'da, Suriye'de, İran'da bütün Kürtleri yok sayarak siyaset yapılmayacağını Türkiye biliyor. Dolayısıyla Barzani ile ilişkileri her zaman sıcak tutmaya önem gösterildi.
Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için sevgili Çetin.
Ben teşekkür ederim.
Ellerine sağlık. Özel haberleriyle habertürk.com'da yazmaya devam ediyor Çetiner. Önümüzdeki dönemde muhtemelen seçim yaklaştıkça Güneydoğu'nun oyları, Güneydoğu'nun tercihleri konuşmaya başladığımızda daha da sık konuşacağız inşallah. Belki stüdyomuza da konuk ederiz. Sırada biraz sanat var. Epeydir çok siyasete boğulduk. Siz de farkındasınız. Hani sabah akşam siyaset konuşuyoruz ama bu arada çok büyük yatırımlar ve çok büyük girişimlerle önemli filmler üretiliyor. Sanatçılarımız çok büyük roller, yükümlülükler altına giriyorlar. Hakikaten yerli hikayelerimiz, yerli kahramanları yaratma çabamız devam ediyor. İstanbul'daysanız ve toplu taşımayı kullanıyorsanız o filmden kaçamazsınız. Delilerin afişleri her yerde. Biz de birazdan delileri konuşacağız.
Yüce majesteleri bir anda geldiler. Kanatları vardı. Canavar gibiydiler. Herkesi kılıçtan geçirdiler.
Kaç kişiydiler?
Dinlediğiniz Deliler filminin fragmanından, hakikaten Fatih'in fermanı Deliler. Bu hep böyle efsane gibi anlatılırdı. Osmanlı'da böyle bir askeri yapının üstelik bulunduğuna dair ve özellikle kuruluş ve yükseliş döneminde Rumeli'ye yayılma sürecinde çok etkili oldukları Osmanlı'ya biat etmeyen toplulukları ya da karşı gelenleri önce korkutarak sonra fethederek o toprakları Osmanlı'ya kattıkları anlatılırdı. Peki ama hikaye gerçekten böyle mi? Bu hafta sonu vizyona giren filmde neler görebileceğiz? Sevgili Çağatay Atasagun telefon hattımızda. Deliler filminde birazcık karşı tarafta rol almış ama hikayeyi de en iyi anlatacak isim. Onun için bizimle birlikte. Çok teşekkürler Çağatay, yayınımıza katıldığınız için.
Merhaba Ahu, iyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Nasıl ki bu proje nasıl şekillendi? Böyle bir senedir hakikaten kulaktan kulağa efsane gibi konuşuluyor. Deliler geliyor, deliler çekiliyor diye. Nedir hikaye ve nasıl başladı?
Hikaye aslında şimdi Filinta'da geçmişte de beraber çalıştığımız Cem Uçan'ın hayalinde olan 8 yıl geriye dayanan bir hikayeydi. Aslında birçok kişi bu projeyle ilgili kendince bir şeyler üretmişti. Cem bu hayali gerçekleştirmek adına en fazla yol alan kişiydi. Sonrasında Angel Yapım'la beraber bu proje yaklaşık 2,5-3 sene önce hayata geçirmek üzere adım atılıyor. Sonrasında da işte projenin ön çekim safhaları vesaire derken 2018'in başında çekimler başladı ve Mayıs ayına geldiğimizde de çekimler bitti.
Geçmiş olsun diyeyim çünkü hakikaten yani teşekkür giydiğiniz ederim. Kıyafetler, ben senin fotoğraflarını görüyorum, zırhlar, kanatlar, çok acayip bir sanat yönetimi var. Olağanüstü bir çaba belli ki. Hikaye şöyle bir bize hikayesini de bir anlat. Şeyde yazıyor basın bültenlerinde falan ama bir anlatılan bir dönem mi, bir olay mı, bir işin Kazıklı Voyvoda hikayesinin içinde bir yerde var ama filmde gidenler ne izleyecekler?
Delillerle ilgili ben bir bilgi daha vereyim. Tabii. Aslında sen genel olarak bunları anlattın. Deliler Osmanlı'da askeri birlik 15. yüzyılda kuruluyor. 19. yüzyılın başına kadar Yeniçeri Ocağı dağılana kadar varlıklarını devam ettiriyor. Osmanlı'da asker ocağına alınmak ayrı bir sınavdı. Deliler ocağına geçmek apayrı bir sınavdı. Deliler ocağına daha önce savaşta çok büyük kahramanlık ya da cesaret gerektiren olayları aşmış kişilerden seçilen birlikler, kişiler yer alıyordu. Deliler ocağındaki savaşçıların özelliği şu: bunlar diğer askeri birliklerde olduğu gibi kask kullanmıyor, zırh kullanmıyor, kalkan kullanmıyor ve bütün bunların üzerine kendilerine has sıra dışı hayvan postu, kartal kanadı, aynı şekilde atlarına da bu tarz kıyafetler kullanaraktan savaşta öncü birlik olarak gidiyor. Öncelikle düşman birliği bunları ilk gördüğünde, ki filmde de buna dair bir gönderme var, izleyenler bunu fark edecektir tabii ki, bunlar in midir, cin midir, nedir, insan mı, değil mi diye korkuya kapılıyor, panik yapıyor. Bundan yararlanaraktan üzerlerine giden deliler zaten ilk bozgunu yapıyor. Ardından da geri kalan esas birlik savaşa giriyor. Dolayısıyla delilerin buradaki önemi öncelikli olarak karşı tarafı korku vererekten ilk olarak moral olarak düşürmek, ilk zayiatı vermek ve yer açmak. Bir nevi akıncılar.
Akıncılar sonrasında hatta özel kuvvetlere kadar giden bir geleneğin başlangıcı, değil mi? Öyle
hani
derler hep.
Savaşacak silah bulamadıkları zaman, ki bunu birçok kişi bilir. Hani fermancılarda da olduğu gibi sıcak mermerde bütün gün tokatla çalıştığı ve Osmanlı tokadının da bu deliler birliğinden çıktığı söylenir.
Çok enteresan, çok heyecan verici bir hikaye. Ama muhtemelen sizler fiziksel olarak çok zorlandınız, öyle mi? Nasıl geçti çekim süreci?
Tabii ki yani Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Tuz Gölü'nde çekimler gerçekleşti. Bu süre içerisinde siz de bilirsiniz, süreklilik açısından hava koşullarına göre bazen hareket edilmek gerekti. Yani bir savaş sahnesi düşünün. Güneşli ortamda başlamış, sonrasında hava kapatıyor, yağmur yağmaya başlıyor, ertesi güne bekliyorsunuz, yağmur çok daha fazla yağdığı için her taraf çamur içerisinde kalmış, beklemek zorunda kalıyorsunuz. O kadar çok yorulan insanları gördüm ki at sırtında uyuyup oradan düşüp yerde kendini bulan arkadaşlarımız oldu. Çok kişi emek verdi buna.
Çok emek verdi.
Ve yani şu ana kadar Türkiye'de bu alanda yapılmış en itinalı, en kaliteli yapımlardan biri olarak söyleyebilirim. Yani insanlar baktığı zaman bir Vikingler dizisinde gördüğü savaş sahnelerini ya da Braveheart ya da Gladiator filmindeki gördüğü savaş sahnelerinin kalitesini burada görebilecek.
Buna hakikaten Türk sinemasının artık geldiğini düşünüyoruz hepimiz. Hem Müslüm filminde onu konuştuk, hem Deliler'de muhtemelen bunu göreceğiz. Yani sanat yönetmenliği, itina, her şeyin üzerinde dikkatle durma konusunda Türk sineması ve Türk dizi sinema camiası çok birlikte özel bir iş yapıyor şu son dönemde. Ama şu meseleyi anlatmam lazım. Mübariz karakterini canlandıran Namık Rüstem Hanlı. Bu çok önemli çünkü Mübariz bilinir. Türk ordusunda efsanedir. İsim olarak da efsanedir. Aslında sadece tarihi anlatan bir film değil. Bugünümüzün de bir filmi. Çünkü izlerken göreceksiniz, Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül'ün hikayesi var. Azerbaycan'da Karabağ'da şehit olmuş Mübariz İbrahimov gibi insanlarımız da filmde var. Bu Mübariz meselesi çok kritiktir gerçekten Azeriler ve Türkler için. Anne babasını, tüm akrabalarını, yakınlarını gözlerinin önünde kaybeden ve size Allah'a şikayet edeceğim diyen Suriyeli bir çocuğun anısı da var filmde. Bu da yeni bir anlatım şekli. Yani aslında bugünün kahramanlarını da hikayeye eklemişsiniz. Çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Nasıl yorumlarsın bunu, merak ettim.
Filmin içerisinde başka mesajlar da var. Şöyle ki, tabii filmi anlatmış olmak istemiyorum. Zorda kalan bir durumda insanların arkasında devletin nasıl destek verip onları koruyup kollayacağına dair çok önemli bir gönderme var. Tabii ki onu filmi izlerken anlıyorsunuz. Bu da çok önemli.
Peki Çağatay, bir de şey sorayım. Şimdi yeni polemik konusu Almanya ile anlaşıldığı kadarıyla, ama biz bunu Almanya ile sık sık yaşıyoruz. Başka filmlerde de oldu bu. Filmi artı 18 yapmışlar. Çocuklar gitmesin, aşırı milliyetçi, biraz şiddet dozu yüksek diye. Belli ki sıkı savaş sahneleri var. Türkiye'de de çocukların gitmesi açısından bir sıkıntı görüyor musun sen? Bir de Almanya açısından bir yorum yapmak ister misin?
Şimdi tabii ki bu savaş sahnelerini içeriyor. Fakat filmin tamamı bir savaş sahnesi değil. Burada bir hikaye anlatılıyor. Dillerin neden bir emirle bir yola çıktığının hikayesi. Hmm. Ve bu yolculuk içerisinde aslında bir aşk var. Fakat gönlü devletine bağlı olan insanların aşkı sadece kalbine gömüp yola devam etmesi gerektiği anlatılıyor. Bunların dışındaki savaş sahnesinde bazı sahneler var ama bunları bir korku gerilim filmindeki gibi şiddetli iğrenç sahneler olarak görmeyi düşünmek yanlış olur.
Anladım.
Çünkü bu savaşta olabilen bir şey fakat yönetmen Osman Kaya da bazı şeylere dikkat etti. Yani çok fazla detaya indirmeden hani siz o sahnede ne olduğunu belirli bir yerden sonra kamera açısını değiştirerek sizin hayalinizde bırakıyor. Dolayısıyla oradaki bıçağın bir şeyi kestiğini siz biliyorsunuz ama görmüyorsunuz o sahneyi.
Doğru.
Bu önemli.
O fragmanlarda da var. Erkan Petekkaya'nın oynadığı bir kazıklı voyoda rolü var ki hani bazı şeyi göstermiyor. Kamerayı gerçekten uzakta tutarak. Bu özel bir şey. Hani o açıdan da tebrik etmek lazım bu kadar incelikli ve özel çalışmayı. İzmir'de galaya gidiyorsunuz galiba veya oradasınız. Ben tekrar teşekkür etmek istedim ama bir de bizimle paylaşmak istediğin başka şey var mı? Yani bu film özelinde ve genelde sinemamızın gittiği yönde bu mesela diziye dönüşebilir mi? Tam da televizyon endüstrisinin bir çıkmaza girdiği dönemden bahsediyoruz bu aralar iç pazar açısından. Ama bunu kıran iyi filmler görüyoruz piyasada.
Diziye dönmesi muhtemel olabileceği gibi aynı şekilde sinema serisi olarak da
devam edebilir.
Filmin finalini gören arkadaşlar bunun ikinciye kapının açık bırakıldığını anlayacaklar zaten. Onun dışında ismini eksik telaffuz edebileceğim o kadar çok insan var ki bu filmde emek gösteren. Yani bazıları tabii ki bazıları değil, geneli gönül koyabilir ismi eksik bıraktığım için. Geçmişte hani yönetmenimiz Osman Kaya, idari yapımcı İsmail Filiz, Cem Uçan, Filinta'da geçmişle beraber rol aldığım birçok arkadaşım, birçok oyuncu, atlı birlikler, yakın dövüş eğitimi veren ekipler, kamera arkasında gecesini gündüzüne katan bütün ekibe teşekkür etmek gerekiyor bu filmi beğenen ve takdir eden herkes için.
Evet, çok çok özel bir emek gerçekten. Ellerinize sağlık. Yolu da açık olsun diyelim. Türk sinemasının arda arda özel eserler çıkarttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de sahip çıkalım sinemamıza. Hep hani burada geçenlerde Müslüm'ün yönetmeni Can Bey'le de konuşmuştuk. Hani arka arkaya benzer komediler çekmek kolay ama böyle şeyler çekmek zor. Ve bunların da artık dünyada Netflix gibi, HBO gibi çok özel yerlerde alıcıları var. İnşallah o pazarlara da gider diye tahmin ediyorum ama senin de yorumunu merak ettim. Yani böyle hikayelerin yurt dışında da alıcısı var diye tahmin ediyorum.
Var. Projenin devamını göz kırpabilecek yapımcılar da var. Bunun film çekildikten sonra idari yapımcı İsmail Filiz'le de bir yurt dışında görüşmemiz oldu. Yani bu serinin devamında çok daha büyük projeler de karşımıza gelebilir. Tabii ki birazcık beklememiz gerekecek. Yani yeni bir projenin hazırlığıyla ilgili tabii ki idari yapımcılar onlar karar verecektir. İnşallah
hayırlı olsun, güzel olsun.
Sadece şunu söyleyeceğim. Bu filmi izleyen şunu kesinlikle görecek ki filmde hiçbir şey de ucuza kaçılmadı. Yani ucuza kaçılmadı derken şeyden bahsetmiyorum. Hiçbir şey böyle çabuk ve aceleye getirip kotarılmaya çalışılmadı.
Evet, basit ve slogan vari de olmadı inşallah. Olur. Replikler falan da öyle. Çok güzel. Ya burada tabii ekranda biz seni gösterirken Filinta'daki rolünle gösteriyoruz. Filinta geri gelebilir mi? Ben bunu merak ettiğim için soruyorum. Çünkü çok severek izliyorduk. TRT'nin özel dizilerinden bir tanesiydi. Böyle bir ihtimal var mı diye sormazsam olmaz. Meraklı izleyici kontenjanında.
Bildiğim kadarıyla Filinta tekrar olmayacak. Tabii ki
Başka şeyler olabilir belki.
Başka şeyler olur, evet.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağatay Atasoy'a.
Ben teşekkür ederim Avcım. İyi yayınlar diyorum orada da sana ve emeği geçen herkese.
Bütün arkadaşlara çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz Sputnik ekibi, RSFM ekibi olarak ayrıca, Sputnik haber sitesi ve RSFM ekibi olarak ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Deliler Fatih'in fermanı bu akşamdan itibaren İstanbul'da büyük sinemalarda vizyonda, muhtemelen büyük şehirlerin hepsinde vizyonda. İzleyin, bizim de en az taht oyunları kadar iyi, Yüzüklerin Efendisi kadar iyi hikayelerimiz ve filmlerimiz var ve daha da çok olacak. Bu haftayı böylelikle kapatmış olalım. Pazartesi yine görüşmek üzere. Ben Ahu Özyurt, fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı, salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.